Ayrım 9.
Hikayeyi izleyen sessizlikten sonra Galip'in bazı ayrıntıların Celal'in hayatına uymadığı yolundaki sözlerini aldırmadılar pek. Evet tabii, bazı akrabaların ya da bazı tarihlerin uzaklığı konusunda yanılmış olabilirlerdi. Celal Bey'in babası yaşadığına göre, emin misiniz efendim bundan, babayla dedeyi ya da ablayla halayı birbirine karıştırmış olabilirlerdi. Ama bu yanılgıları da öyle pek fazla büyütmeye niyetleri yoktu anlaşılan. Galip'i masalarına oturttuktan, bir sigara ikram ettikten ve cevabını dinlemedikleri bir soru sorduktan sonra siz onun tam ne oluyorum demiştiniz. Hayali bir santranç tahtasına yerleştirdikleri taşları anılarının torbasından bir bir çıkarmaya koyuldular. Ailesinin bitip tükenmeyen sevgisinin içine o kadar gömülmüştü ki Celal, belediye dertlerinden başka yazabilecek bütün konuların yasaklandığı o umutsuzluk günlerinde, her penceresinden başka bir ıhlamur ağacının görüldüğü o büyük konaktaki çocukluk günlerini şöyle bir hatırlayıvermesi, ne okuyucuların ne sansürcülerin anlayabildiği bir yazıyı hemen döktürmesine yeterdi. Hayır, gazetecilik dışında insanlarla ilişkisi o kadar sınırlıydı ki Celal'in, kalabalık bir toplantıya gitmek zorunda kaldığı zamanlarda yanında jestlerinden sözlerine, kıyafetinden yediklerine kadar her şeyini taklit edebileceği güvenilir bir arkadaş bulunsun isterdi hep. Hiç de öyle değil. Görevi bulmacalarla kadın köşesinin nasihatlerini hazırlamak olan genç bir gazetecilik heveslisinin, 3 yılda yalnız ülkesinin değil, Balkanlar ve Orta Doğu'nun en çok okunan köşesine yerleşip, gönül rahatlığıyla sağa sola iftira etmeye başlaması, onu hak etmediği bir sevgiyle koruyan güçlü hısım ve akrabalarının desteğinden başka ne ile açıklanabilirdi? Batı uygarlığının temel taşlarından olan doğum günü töreni, bu insancıl adet bize de yerleşsin diye, ileri görüşlü bir devlet büyüğümüzün 8 yaşındaki oğlunun doğum gününde. Üzerinde 8 adet mum yanan kremalı ve çilekli bir pasta yaptırıp, çocuğun arkadaşlarını piyano tıngırdatan levanten bir kokonayı ve gazetecileri çağırıp düzenlediği iyi niyetli doğum günü partisini, Celal'in köşe yazısında acımasız ve anlayışsız bir alaycılıkla yerin dibine batırmasının nedeni, sanadığı gibi ideolojik, politik ya da estetik değil, Celal'in hayatında hiçbir zaman böyle bir baba sevgisini, hatta herhangi bir sevgiyi görmediğini acıyla fark etmesiydi. Şimdi hiçbir köşede bulunamaması, bıraktığı adreslerin ve telefon numaralarının yanlış ya da uydurma çıkması, sevgilerine karşılık veremediği yakın akrabalarına, uzak akrabalarına, bütün insanlara, duyduğu tuhaf ve anlaşılmaz bir nefret yüzündendi. Galip Celal'i nerede bulabileceğini sormuştu. Hayır, şehrin ulaşılmaz bir köşesine saklanıp kendi kendisini bütün insanlıktan sürgün etmesinin nedeni tabii ki bambaşkaydı. Doğduğundan beri başının çevresini bir uğursuzluk ailesi gibi saran o amansız yalnızlık duygusundan, insanlara sokulamama hastalığından kurtulamayacağını anlamıştı artık. Hastalığa kendini bırakıveren çaresiz hasta gibi, kim bilir hangi ücra odada kaçamayacağı umutsuz bir yalnızlığın kollarına kendini tevekküle bırakmıştı. Galip bu ücra odanın semtinden Avrupalı bir televizyon takımının Celal Bey'i aradığından söz ediyordu. Zaten Celal Bey'in işine yakında son verilecek diye polemikçi köşe yazarı Neşati sözünü kesti. 10 gündür yeni yazı yollamıyor. Yedek diye bıraktıklarının daktiloda temize çekilmiş 20 yıllık yazılar olduğunun herkes farkında. Galip'in beklediği ve istediği gibi magazin yazarı bu sözlere karşı çıktı. Yazılar her zamankinden daha büyük bir ilgiyle okunuyordu. Telefonlar sürekli çalıyor. Postadan Celal Bey'e her gün en azından 20 mektup çıkıyordu. Evet dedi polemikçi yazar, orospulardan, pezevenklerden, teröristlerden, hedonistlerden, uyuşturucu tüccarlarıyla övdüğü eski gangsterlerden aldığı teklif mektupları onlar. Gizli gizli açıp okuyor musun dedi magazin yazarı. Senin gibi dedi polemikçi yazar. İkisi de açılış hamlelerinden memnun santranççılar gibi sandalyelerinde şöyle bir doğruldular. Polemikçi yazar ceketinin derin cebinden küçük bir kutu çıkardı. Az sonra yok edeceği bir nesneyi seyircisine gösteren hokkabaz titizliğiyle kutuyu Galip'e gösterdi. Akrabam dediğiniz Celal Bey'le artık bizim tek ortak noktamız bu gördüğünüz mide ilacıdır. Midedeki asit salgılanmasını hemen keser. Bir tane almaz mısınız? Galip nereden başlayıp nereye uzandığını kestiremedi ama katılmak istediği bu oyuna girmek için beyaz haplardan bir tane alıp yuttu. Oyunumuzu sevdiniz mi dedi ihtiyar köşe yazarı gülümseyerek. Kurallarını çıkartmaya çalışıyorum dedi Galip kuşkuyla. Yazılarımı okur musunuz benim? Okurum. Gazeteyi elinize alınca önce benim okursunuz Celal'imi. Celal Bey akrabam olur. Yalnızca bu yüzden mi onu ilk okuyorsunuz dedi ihtiyar yazar. Akrabalık güzel bir yazıdan daha kuvvetli bir bağ mıdır? Celal'in yazıları da güzeldir dedi Galip. Herkes yazabilir onları. Anlamıyor musunuz dedi ihtiyar köşe yazarı. Üstelik köşe yazısı denemeyecek kadar uzundur birçoğu. Hikaye özentileri, sanat süslemeleri, boş laflar. Birkaç beylik hikayesi var o kadar. Hatıralardan, hep baldan tatlı hoş şeyler gibi söz edilecek. İkide bir paradoks yakalanacak. Divan şairlerinin tecahülü arif dediği bilmezlikten gelme oyununa başvurulacak. Olmamış şeyler olmuş gibi, olmuş şeyler olmamış gibi anlatılacak. Bütün bunlar sökmezse yazının boşluğu hayranlarının güzellik sandığı o tumturaklı cümlelerle gizlenecek. Onun kadar herkesin bir hayatı, anıları, geçmişi var. Herkes onun kadar oyun oynayabilir. Siz de bir hikaye anlatın bana. Nasıl bir hikaye? Aklınıza ne geliyorsa bir hikaye. Çok sevdiği güzel karısı kaçmış bir gün bir adamın, dedi Galip. O da onu aramaya başlamış. Şehrin neresine gitse karısının izine rastlıyormuş ama kendisine değil. Evet, bu kadar. Hayır, hayır, daha devamlı olmalı, dedi ihtiyar köşe yazarı. Şehirde bulduğu izlerde ne okuyor bu adam? Karısı gerçekten güzel mi? Kime kaçmış? Şehirde bulduğu izlerde kendi geçmişini okuyormuş bu adam. Güzel karısıyla kendi geçmişinin izlerini. Kime kaçtığını da bilmiyormuş ya da bilmek istemiyormuş. Çünkü gittiği her yerde karısıyla kendi geçmişinin izlerine rastladıkça karısının kaçtığı adamın ya da yerin kendi geçmişinde bir yerde olması gerektiğini düşünüyormuş. Konu güzel, dedi ihtiyar köşe yazarı. Poe'nun dediği gibi ölen ya da kaybolan güzel kadın. Ama bir hikayeci daha kararlı olmalı. Kararsızlıklarını gösteren yazara okuyucu güvenmez çünkü. Celal'in hileleriyle biz bitirelim hikayeyi. Hatıralar. Şehir adamın tatlı anılarıyla kaynaşsın. Üslup, süslü sözlerin içine gömülen bu anılardaki ipuçları boşluğunu işaret etsin. Tecahülü arif, adam karısının kaçtığı kişiyi bilemiyormuş gibi yapsın. Paradoks, böylece adamın karısının kaçtığı kişi adamın kendisiymiş. Nasıl? Görüyorsunuz ya, siz de yazabilirsiniz o yazıları. Herkes yazabilir. Ama yalnızca Celal yazıyor, dedi Galip. Tamam, bundan böyle siz yazarsınız, dedi ihtiyar yazar konuyu kapatan bir havayla. Onu arıyorsanız yazılarına bakın, dedi magazin yazarı. Yazılarının içinde bir yerdedir o. Yazılar sağa sola yollanmış haberlerle doludur. Özel küçük haberlerle, anlıyor musunuz? Cevap olarak Galip çocuklarında Celal'in kendisine yazılarındaki paragrafların ilk ve son kelimeleriyle kurduğu cümleleri gösterdiğini söyledi. Sansürü ve basın savcısını anlatmak için düzenlediği harf oyunlarını, cümlelerin ilk ve son heceleriyle yaptığı zincirleri, bütün büyük harflerin oluşturduğu cümleleri, halamızı kızdıracak kelime oyunlarını gösterdiğini söyledi. Magazin yazarı sordu, halanız evde kalmış bir kadın mıydı? Hiç evlenmemiştir, dedi Galip. Celal Bey'in bir kat meselesi yüzünden babasıyla kavgalı olduğu doğru muydu? Galip bunun çok eski bir mesele olduğunu söyledi. Avukat olan bir amcasının dava tutanaklarını, içtihatları ve kanunları, lokanta listeleri ve vapur tarifeleriyle karıştırdığı doğru muydu? Galip'e göre ötekiler gibi, her şey gibi, bu da bir hikaye olabilirdi. Anlıyor musun delikanlı, dedi yaşlı yazar, hoş olmayan bir sesle. Bunları ona Celal Bey anlatmamıştır. Bu manaları, hafiyeliğe ve hurufiliğe meraklı arkadaşımız Celal Bey'in yazıları içinden, Celal'in onları gizlediği harflerin içinden iğneyle kuyu kazar gibi her birini tek tek kendisi bulup çıkarmıştır. Magazin yazarı bu oyunların belki bir anlamı olduğunu, belki esrardan sesler getirdiğini, esrarla derin ilişkisi yüzünden Celal Bey'i belki öteki yazarlardan daha yukarı yükselttiğini söyledi. Ama şu gerçek de ona hatırlatılmalıydı. Burnu büyüyen gazetecinin cenazesi ya iyaneyle kaldırılır ya belediyeyle. Belki de Allah korusun ölmüştür, dedi ihtiyar gazeteci. Oyunumuzu sevmiyor musunuz? Hafızasını kaybettiği de hikaye mi, gerçek mi, dedi magazin yazarı. Hem hikaye hem gerçek, dedi Galip. Şehrin içindeki adreslerini gizli tuttuğu evler, onlar da öyle. Belki de o evlerin birinde tek başına bunalarak can çekişiyordur, dedi köşe yazarı. Biliyor musunuz, kendisi bu tür tahmin oyunlarına da bayılır. Öyle olsaydı yanına kendine yakın hissettiği birini çağırırdı, dedi magazin yazarı. Yoktur öyle biri, dedik ihtiyar köşe yazarı. Kimseye yakınlık hissetmemiştir o. Delikanlı bu görüşte değildir herhalde, dedi magazin yazarı. Bize daha adınızı bile söylemediniz. Galip söyledi. Söyleyin. O zaman Galip Bey, dedi magazin yazarı. Celal Bey'in kim bilir hangi buhranla kapandığı bir evde en azından edebi sırlarını ve vasiyetini verecek kadar kendini yakın hissettiği birileri vardır, değil mi? O kadar yalnız biri değildir çünkü. Galip düşündü. O kadar yalnız biri değildir, dedi sonra endişeyle. Kimi çağırırdı yanına diye sordu magazin yazarı. Sizi mi? Kız kardeşini, dedi Galip hiç düşünmeden. Kendisinden 20 yaş küçük bir üvey kız kardeşi vardır, onu çağırırdı. Sonra düşündü. Karnı yırtılarak paslı yayları dışarı fırlamış koltuğu hatırladı sonra. Daha da düşünüyordu. Belki de artık oyunumuzun mantığını anlamaya başlamışsınızdır dedi ihtiyar köşe yazarı. Sonuçlar çıkarıp tadına da varıyorsunuzdur artık. O yüzden çekinmeden söyleyeceğim. Bütün hurufilerin sonu kötüdür zaten. Esterebatlı Fazlallah ki hurufiliğin kurucusudur, bir köpek gibi öldürülmüş, ayaklarına ip bağlanarak cesedi çarşı pazar süründürülmüştür. 600 yıl önce onun da Celal Bey gibi işe rüya yorumuyla başladığını biliyor muydunuz? Mesleğini bir gazetede değil, şehir dışındaki mağarasında icra ediyordu. Bu tür benzetmelerle bir insan ne kadar anlaşılabilir, bir hayatın sırlarına ne kadar nüfuz edilebilir ki dedi magazin yazarı. 30 yılı geçiyor, Amerikalılardan taklit yıldız dediğimiz o zavallı artistlerimizin olmayan sırlarına girmeye çalışıyorum. Öğrendim artık. İnsanların çift yaratıldığını söyleyenler yanılıyorlar. Kimse kimseye benzemez. Her fıkara kızımızın fıkaralığı kendine göredir. Bizim her yıldızımız gökte bir tane, yapayalnız, benzersiz bir fakir yıldızcıktır. Hollywood'daki Aslı hariç dedi ihtiyar köşe yazarı. Celal Bey'in taklidi olduğu asıllardan söz etmiş miydim size? Az önce saydıklarımdan başka Dante'den, Dostoyevski'den, Mevlana'dan, Şeyh Galip'ten de hep bir şeyler yürütmüştür. Her hayat benzersizdir dedi köşe yazarı. Her hikaye başka bir işi olmadığı için hikayedir. Her yazar tek başına fakir bir yazardır. Katılmıyorum dedi ihtiyar köşe yazarı. Pek sevildiği söylenen o boğazın suları çekildiği zaman yazısını ele alalım. Kıyamet alametlerinin, Mehdi'nin zuhurundan önceki yıkım günlerinin anlatıldığı binlerce yıllık kitaplardan, Kur'an'dan, kıyamet surelerinden, İbni Haldun'dan, Ebu Horasani'den yürütme değil mi o? Üstüne bir de bayağı bir gangster hikayesi eklemiş. Hiçbir sanat değeri yok. Dar bir kesim tarafından heyecanla karşılanmasının, isterik kadınların o gün yüzlerce kere telefon etmesinin sebebi yazıda anlatılan saçmalıklar değil tabii. Harflerin içinde sizin bizim değil, ellerinde formülleri olan müritlerin anlayabildiği gizli mesajlar var. Memleketin dört bir yanına dağılmış, yarısı orospu, yarısı oğlanca bu müritler, bu mesajları emir telakki ettikleri için sabah akşam gazeteye telefon ediyorlar ki bu saçmalıkları yazıyor diye şeyhleri Celal Efendi'yi kapı önüne koyuvermeyelim. Zaten gazetenin önünde onu bekleyen bir iki kişi vardır her zaman. Sizin de Galip Bey, onlardan biri olmadığınızı nasıl anlayacağız? Galip Bey'i sevdik dedi magazin yazarı. Onda kendi gençliğimizden bir şeyler gördük. Ona bu kadar sır verecek kadar kanımız kaynadı. İşte buradan anlayacağız. Bir zamanların ünlü yıldızı Samiye Samim hanımefendinin huzur evindeki son günlerinde bana dediği gibi. Kıskançlık denen illet. Ne oldu delikanlı, kalkıyor mu? Galip Bey oğlum, madem gidiyorsun şu soruma cevap ver dedi ihtiyar köşe yazarı. İngiliz televizyoncular niye Celal'le konuşmak istiyorlar da benimle değil? Sizden daha iyi yazdığı için dedi Galip. Masadan kalkmış merdivenlerin açıldığı sessiz koridora çıkıyordu. İhtiyar yazarın neşesinden hiçbir şey kaybetmeyen güçlü bir sesle arkasından bağırdığını duydu. Yutturduğum hapın mide ilacı olduğuna sahiden inandın mı? Galip sokağa inince çevreye dikkatle baktı. Karşı kaldırımda bir zamanlar İmam Hatip Liseli gençlerin dine küfrediyor diye Celal'in yazısıyla birlikte bütün sayfayı yaktıkları köşede bir portakalcıyla kabak kafalı bir adam boş boş dikiliyorlardı. Celal'i bekleyen kimse yoktu görünürdü. Karşıya geçip bir portakal aldı. Portakalı soyup yerken birisi tarafından takip edildiği duygusuna kapıldı. Cağaloğlu meydanından yazıhanesine doğru dönüyordu. Bu duyguya niye o anda kapıldığını çıkartamadı. Yokuştan ağır ağır inerken, kitapçı dükkanlarının vitrinlerine bakarken, duygunun neden bu kadar gerçek olduğunu da çıkartamadı. Ensesinin arkasında varlığını belli belirsiz sezdiren bir göz vardı sanki, o kadar. Önünden her geçişinde yavaşladığı kitapçı vitrinlerinin birinde bir başka çift gözle karşılaşınca, ne kadar sevindiğini o an anladığı bir yakınını görmüş gibi heyecanlandı. Rüyanın yutar gibi okuduğu polisiye romanların birçoğunu basan yayın eviydi burası. Kitapların üstünde sık sık gördüğü hain baykuş, küçük dükkanın küçük vitrininden gelip geçen cumartesi kalabalığına ve Galip'e sabırla bakıyordu. Galip dükkana girip rüyanın okumadığını sandığı eski ciltlerden 3 tane ve bu hafta çıktığı ilan edilen kadın aşk ve viskiyi alıp paketletti. Üst raflara asılmış irice bir kartonun üzerinde şöyle yazıyordu. Türkiye'de hiçbir seri 126'ya ulaşamadı. Polisiyelerimizin numarası kalitelerinin garantisidir. Dükkanda yayın evinin edebi aşk romanları ve baykuş mizah romanları serisinden başka kitaplar da satıldığı için hurufilik üzerinde bir kitap sordu. Kapının önüne yerleştirdiği koltuktan hem soluk yüzlü bir delikanlının başında durduğu tezgahı hem de çamurlu kaldırımdan geçen kalabalığı seyredebilen irice bir ihtiyar beklediği cevabı verdi. Bizde yoktur. Hasis İsmail'in dükkanına sor. Sonra ekledi. Kendisi de hurufi olan Şehzade Osman Celalettin Efendi'nin Fransızcadan çevirdiği polisiyelerin müsveddeleri geçmişti bir zamanlar elime. Nasıl öldürüldüğünü de bilir misiniz? Dışarı çıkınca Galip her iki kaldırıma da baktı. Ama dikkatini çekecek bir şey göremedi. Paltosu bol küçük çocuğuyla birlikte bir sandviççinin vitrinine bakan başörtülü bir kadın, aynı yeşil çorapları giyen iki öğrenci kız ve karşı kaldırıma geçmek için bekleyen kahverengi paltolu bir ihtiyar. Ama yazıhanesine doğru yürümeye başlar başlamaz ensesinde aynı gözün bakışını hissetti. Daha önce hiç takip edilmemiş, daha önce takip edildiği duygusuna da hiç kapılmamış olduğu için Galip'in bu konudaki bilgisi gördüğü filmlerle ve rüyanın okuduğu polisiye romanların sahneleriyle sınırlıydı. Çok az polisiye roman okumasına rağmen Galip bu romanlar hakkında sık sık atıp tutardı. İlk ve son bölümün birbirinin tıpatıp aynı olduğu bir roman kurulabilmeliydi. Gerçek sonu hikayenin içine gizlendiği için görünen bir sonu olmayan bir hikaye yazılmalıydı. Köyler arasında geçen bir roman düşlenmeliydi vesaire. Rüyanın dudak büktüğü bu tasarıları kurarken Galip belki bir gün başka bir kişi olabileceğini hayal ederdi. Han kapısına bitişik bir girintiye yerleşen kesik bacaklı dilencinin iki gözünün de kör olduğunu sanınca Galip, içine iyice girdiği kabusun rüyanın yokluğu kadar uykusuzlukla da ilgili olduğuna karar verdi. Odasına girince masasına oturacağına pencereyi açıp aşağı baktı. Kaldırımlardaki bütün hareketi kısa bir süre gözetledi. Masasına oturduğunda telefon yerine eli kendiliğinden kağıt dosyasına uzandı. Temiz bir kağıt çıkardı. Çok fazla düşünmeden üzerine yazdı. Rüyanın bulunabileceği yerler... Eski kocasının evi, amcamların evi, Banu'nun evi, politik bir ev, yarı politik bir ev, içinde şiirden söz edilen bir ev, içinde her şeyden söz edilen bir ev, nişan taşında başka bir ev, herhangi bir ev, bir ev. Yazarak iyi düşünemediğine karar vererek kalemi bıraktı. Kalemi yeniden eline alınca eski kocasının evi hariç her şeyi karaladı ve şöyle yazdı. Rüya ile Celal'in bulunabileceği yerler. Rüya ile Celal, Celal'in bir evinde. Rüya ile Celal bir otel odasında. Rüya ile Celal sinemaya gidiyorlar. Rüya ile Celal, rüya ile Celal. Kağıtlara yazdıkça kendini hayalini kurduğu polisiye romanların kahramanlarına benzetiyor. Böylece rüyayı olmak istediği yeni insanı ve yeni bir dünyayı hatırlatan bir kapının eşiğine yaklaştığını hissediyordu. Bu kapıdan görülen dünya takip edilme duygusunun huzurla karşılandığı bir dünyaydı. Takip edildiğine inanıyorsa insan, en azından masasına oturup kaybolan başka bir kişiyi bulmasına yarayacak ipuçlarını alt alta yazabilecek biri olabildiğine de inanabilmeliydi. Dedektif romanlarının kahramanlarına benzeyen o kişi olmadığını biliyordu Galip. Ama o kişiye benzediğini, onun gibi olabildiğine inanmak, çevresindeki eşyaların ve hikayelerin baskısını biraz olsun hafifletiyordu. Çok sonra saçları şaşılacak bir simetriyle ortadan ikiye ayrılarak taranmış garson çocuk lokantadan ısmarladığı yemeği getirdiğinde Galip boş kağıtları ipuçlarıyla doldura doldura kendi dünyasını, polisiye romanların dünyasını o kadar yaklaştırmıştı ki kirli tepsinin üzerindeki dönerli pilavla havuç salatası ona her zaman yediği şeyler gibi değil, önüne ilk defa konan bambaşka yiyecekler olarak gözüktü. Yemeğin ortasında çalan telefonu beklediği bir telefonu cevaplandıracak biri gibi açmıştı. Yanlış numara. Yemeğini bitirdikten, tepsiyi kaldırdıktan sonra aynı rahatlıkla Nişantaşı'ndaki evi aradı. Telefonu uzun uzun çaldırırken yorgun döndüğü evde yatağından kalkan rüyayı hayal ediyordu. Ama telefonu kimse açmayınca şaşırmadı. Hale halasının numarasını çevirdi. Rüyanın hastalığını, günlerdir açılmayan telefonlarına meraktan evlerine kadar gelen yengenin kapıdan dönüşüne ilişkin sorularını halası daha da başkalarına eklemesin diye Galip bir nefeste anlattı. Telefonları bozulduğu için haber verememişlerdi. Rüyanın hastalığı daha o geceden geçmişti. Turp gibiydi şimdi, hiçbir şeyi yoktu. Üzerinde mor paltosu az ilerideki 56 Chevrolet taksinin içinde hayatından memnun Galip'i bekliyordu. Birlikte İzmir'e gidiyorlardı. Ağır hasta olan eski bir arkadaşlarını görmeye. Vapur birazdan kalkacaktı. Galip yol üzerindeki bir bakkaldan telefon ediyordu. Bu kalabalıkta telefonunu kullandıran bakkala teşekkür ediyordu. Allah'a ısmarladık. Hali hala gene de sordu. Ama kapıyı iyi çekmişler miydi? Rüya yeşil yün kazağını almış mıydı? Saim telefon ettiğinde Galip insanın ayak basmadığı bir kentin haritasına baka baka ne kadar değişebileceğini merak ediyordu. Saim sabah Galip gittikten sonra arşivinde araştırmalarına devam etmiş, yararlı olabilecek bazı ipuçları bulmuştu. Ninenin ölümünden sorumlu Mehmet Yılmaz, evet hala sağ olabilirmiş. Ama bir ara sandıkları gibi Ahmet Kaçar ya da Haldun Kara adlarıyla değil, takma ad kokmayan Muammer Ergener adıyla şehirde bir hayalet gibi geziniyormuş. Bütünüyle karşıt görüşü savunan bir dergide bu ada rastlayınca şaşırmamış Saim. Şaşırdığı şey aynı dergide Salih Gölbaşı imzasıyla Celal'in iki köşe yazısını sert biçimde eleştiren kişinin de aynı üslubu kullanması ve aynı imla hatalarını yapmasıymış. Bu adın ve soyadın Rüya'nın ilk kocasının adı ve soyadıyla kafiyeli olduğu ve aynı sessiz harflerle kurulduğunu düşündükten sonra Emeğin Saati adlı küçük bir eğitim dergisinin eski sayılarında bu defa onu yazı işleri müdürü olarak görünce Saim derginin şehir dışındaki yönetim yerinin adresini Galip için almış. Güntepe Mahallesi, Refet Bey Sokak, No 13, Sinan Paşa, Bakırköy. Telefonu kapadıktan sonra Güntepe Mahallesi'nin haritasını şehir rehberinde bulunca Galip hayrete düştü. Ama kendisini tepeden tırnağa değiştirmesini istediği şaşkınlık değildi bu. Mahalle 12 yıl önce ilk evlendiğinde Rüya'nın işçiler arasında çalışma yapmak için kocasıyla yerleştiği küçük gecekondunun üzerinde kurulduğu Kıraç Tepe'yi bütünüyle kaplıyordu. Haritadan anlaşıldığına göre şimdi her biri bir kurtuluş savaşı kahramanının adını taşıyan sokaklarla bölünmüştü tepe. Bir kenarda küçük bir parkın yeşiliyle bir caminin minaresi, ortada Atatürk heykelinin küçük dörtgeniyle işaretlenmiş bir alan vardı. Galip'in hayalini en son kuracağı ülkeydi burası. Yeniden gazeteye telefon edip Celal Bey'in henüz gelmediğini öğrendikten sonra Galip İskender'i aradı. Ona Celal'i bulduğunu, İngiliz televizyoncuların kendisiyle görüşme yapmak istediklerini söylediğini, Celal'in de bu fikre pek fazla karşı çıkmadığını ama şu ara meşgul olduğunu anlatırken telefona da çok uzakta olmayan bir kız çocuğunun ağladığını işitiyordu. İskender, İngilizlerin İstanbul'da en azından 6 gün daha kalacaklarını söyledi. Celal hakkında çok övgü işitmişlerdi, bekleyeceklerinden emindi. Galip isterse onları Pera Palas'tan kendi arayabilirdi. Yemek tepsisini kapısı önüne bırakıp handan çıktıktan sonra Galip yokuşu inerken göğün renginde şimdiye kadar hiç hissetmediği bir solukluk sezdi. Sanki kül rengi bir kar yağacak, bu da cumartesi kalabalığınca olağan karşılanacaktı. Belki de buna alışmak için herkes çamurlu kaldırımlara, önüne bakarak yürüyordu. Kolunun altındaki polisiye romanların kendisine huzur verdiğini anladı. Sanki bu tür romanlar uzak ve sihirli ülkelerde yazıldığı ve yabancı dil öğreten liselerde başladıkları eğitimlerine devam etmedikleri için pişman olan mutsuz ev kadınları tarafından dilimize çevirdikleri için herkes her zamanki gibi hayatına devam edebiliyor, han girişlerinde çakmak dolduran soluk giysili satıcılar, rengi atmış eski elbiseleri hatırlatan kambur adamlar ve dolmuş durağının sessiz yolcuları da her zamanki hayatlarının içinde soluk alıp verebiliyorlardı. Eminönü'nde bindiği otobüsten Harbiye dindiğinde Galip, Konak Sineması'nın önündeki kalabalığı gördü. Cumartesi öğleden sonra 2.45 matinesinin kalabalığıydı. 25 yıl önce Rüya ve başka bazı okul arkadaşlarıyla birlikte Galip de bu matine için aynı pardesülü, sivilceli öğrenci kalabalığı içinde, şimdiki gibi talaşla kaplanmış merdivenleri iner, küçük lambalarla aydınlatılmış gelecek haftanın resimlerine bakar, Rüya'nın kimlerle konuştuğunu sessiz bir sabırla gözlerdi. Bir önceki seans bir türlü bitmezdi o zaman. Kapılar açılmaz, Rüya'yla yan yana oturacakları ve ışıklarını söneceği an bir türlü gelmezdi. 2.45'e bilet olduğunu öğrenince Galip bir özgürlük duygusuna kapıldı. Sinemanın içi az önce boşalan kalabalığın nefesiyle sıcak ve havasızdı. Işıklar sönüp reklamlar başlayınca Galip uyuyakalacağını anladı. Uyanır uyanmaz koltuğunda doğruldu. Güzel, çok güzel bir kadın vardı perdede. Güzel olduğu kadar dertliydi de. Sonra geniş ve sakin bir ırmak gördü. Sonra bir çiftlik evi, yeşillikler içinde bir Amerikan çiftliği. Sonra dertli güzel kız, Galip'in daha önce hiçbir filmde görmediği orta yaşlı bir adamla konuşmaya başladı. Konuştukları kadar ağır ve sakin hareketlerinden ve yüzlerinden hayatlarının dertlerle dolu olduğunu anlıyordu Galip. Anlamaktan öte biliyordu.